Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk üstadım.
Hocam geçen hafta narsizmi konuştuk. Bayağı iyi bir izlenme oranına ulaşmışız. Tahmin ediyorum narsizm toplumda çok yaygın.
İnanılmaz derecede. Yani aslında o da bir pandemi, yani o da bir salgın hocam yani.
Hocam narsizmin şeyinde sanki biraz bu son zamandaki riyakarlık, gösteriş, sosyal medyadaki bu hep mükemmel görünme. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Normal insanlar mükemmel olmaya çalışıyor.
Evet.
Narsistler ise mükemmel görünmeyi takıntı haline getirmişler.
Evet. Takıntı dediğiniz tabii hastalık düzeyinde bir takıntı yani hakikaten. Onun için iç dünyaları ile dış dünyaları arasında uçurum var çok büyük. Daha mesela kökene gittiğiniz zaman hocam, Beşir Hamitoğulları profesör doktor bize hocam çağdaş iktisadi sistemlerin temelleri dersini vermişti. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eski adıyla Mektebi Mülkiye-i Şahane.
Harika.
Şahane padişah tarafından kurulduğunu simgeliyor. Bazıları diyor o zaman Ankara'da ne arıyor? İstanbul'da kurulup Ankara'ya taşınmıştı.
Eyvallah.
Cumhuriyet döneminde. Mesela kapitalizm nasıl gelişti? Kapitalizm hocam gelişmesindeki temel motivasyonlardan bir tanesi individualizm. Yani bireycilik. O giderek hocam ben merkezliliğe ve narsizme doğru evrildi. Tüketim kültürüyle beraber doruk yaptı. Sosyal medya vesaire ile beraber iş teşhirciliğe kadar dönüştü. Yani eğer bir anlamda bu narsizmin kökeni olan hocam bencillik ve ben merkezlik olmasaydı sömürü diye bir şey olur muydu?
Olmazdı.
Niye bizde sömürü yok? Çünkü bencillik ve ben merkezlilik yok. O sömürü olmuyor. Sömürü olmayınca hocam kapitalizm olmuyor.
Şimdi hocam şöyle bir şey var.
Ha bu arada kapitalizm oldu ya hocam. Olduktan sonra narsizmi daha fazla kışkırtıyor. Narsizm kapitalizmi kışkırtıyor. Çünkü sömürü arzusu artıyor falan. Bunlar yani biri birini besleyen, biri birini alevlendiren şeyler. Yani yangına benzinle gitmek gibi bir şey oluyor bu.
Hocam bizim işte tasavvufta ise bu imkansız. Çünkü tasavvuf diyor ki züht. Azla yetin, az tüket, riyadan uzak dur. Gösteriş asla münafıklık yapma, gösteriş için bir şeyde bulunma. Böyle olunca hocam yani kapitalist sisteme de biz karşıyız aslında tasavvuf olarak. Çünkü bir lokma bir hırka anlayışı biliyorsunuz meşhurdur.
Evet.
Az tüketen bir insan niye sömürsün ki başkasını?
Evet yani tabii burada şey böyle az tüketmek kelimesini böyle belki biraz daha şöyle açmak lazım. Mesela insan giyinir hocam. Niye? Giyinmek için. Ama giyimin hava atmak için olunca İşte orası şey kısmı oluyor. Tüketim kültürüne geçtiğin kısım. İnsan temiz giyinmeli, güzel giyinmeli. Çünkü yaradan mesela yaratma sürecine estetiği de dahil ediyor ve her şeyi güzel yaratıyor. Her yarattığında bir güzellik var. Bizim tırnak içinde çirkin gibi gördüğümüz hayvanlarda ve bitkilerde hocam daha özel perspektiflerden baktığınız zaman ayrı bir estetik de görüyorsunuz yani onunla. Şimdi insan da o anlamda öyle olması lazım. Ama ne zaman ki gösteriş, büyüklenme, hava atma amacıyla olduğu andan itibaren işte tüketim kültürü ve narsizmin alanına giriyoruz.
Demek hocam bu yani narsizmin patlamasının esas sebebi kapitalist hayat felsefesi yerleştikçe birbirini besleyen iki kısır döngü bunlar.
Evet.
Ne kadar kapitalist olursak o kadar narsist olmak zorundayız. Çünkü ürettiğimiz nasıl tüketeceğiz? Nasıl evet. Gösteriş yapacağız? Yani ben merkezli hayat. İşte hocam ben geçen bir yerde bunu söylemiştim. Diyor ki psikologların çoğu narsizmin tedavisi yoktur. Narsisten evet. Arkana dönmeden kaçabildiğin kadar diyorlar. Halbuki hocam sufiler diyorlar ki gel ne olursa gel Mevlana tabiriyle.
Evet.
Narsist olsan gel.
Evet.
Efendim bipolar da olsan gel.
Ama geldiğin gibi kal demiyor.
Kalamazsın.
Değil mi hocam? Çünkü yani orada gel ama hani bazıları da öyle yorumluyor ya.
Evet.
Ne olursan olsan gel. Ya ama gel diyor da. Olduğun gibi kal demiyor sana
tabii.
Yani.
Şimdi hocam tekkeye gelenler önce bir temiz banyoda fiziken temizliyorlar. Temiz kıyafetler veriyorlar. Sonra egoyu kırmak için yani büyük alim geliyor. Efendim müftü geliyor. Hakim geliyor şehrin hakimi. Derviş olmak istiyor. Buyur beyefendi siz mutfağın yemekhanesinde soğan soyarak eğitime başlıyorsunuz. Ya diyor ki ben size hizmetçi tutayım. 10 tane adam kiralayayım buraya. Parası ben. Yok efendim diyorlar. Hastalık sizin gönlünüzde. Onların
evet.
Gönlünde değil ki. Yani biz siz hasta olsanız sizin vereceğimiz ilacı 10 tane hizmetçiye versek sefade eder mi? Etmez. O yüzden hocam tasavvufun dehşet bir yani terapi tabii terapi tasavvuf terapi metodu değildir. Tasavvufun esas derdi bizi İyi kul etmek, iyi insan eylemek.
İnsan, insanı kamil
ama
olma.
Ama yan ürünü olarak diyorum
evet,
hocam.
Evet, tasavvufun. Kesinlikle.
Narsizmdi,
doğru.
İşte diğer bir sürü kibirdi, riyaydı. Bu tür gösterişlik hastalıklarına da müthiş bir terapi sunuyor. O yüzden hocam biz sizinle bu narsizm konusunu 3-5 hafta daha inşallah başka zamanlarda inceleyelim diye düşündüm kendi kendime.
Kesinlikle ve mesela Z kuşağından yakınıyoruz ya hocam. Z kuşağının karakteristik özelliklerinden bir tanesi narsizm görülüyor. Ama şimdi onların da yeni kuşağı var hocam. Alfa kuşağı ve artık aleksitimi daha dehşet bir şey. Yani insani duyguları hissetmemek yani. Mesela sevincini, üzüntüsünü sadece emoji göndererek yapıyor. Ama mesela onun duygusunu yaşamıyor. Acıma hissini yaşamıyor. Mesela ölüm olayını algılayamıyor. Ve bütün bunlar böyle giderek, cyborgler vardı ya hocam bilim kurgu filmlerinde. Ruhsuzlaşmış insan. Hatta şimdilerdeki felsefedeki hocam tartışma konularından bir tanesi transhumanizm. Yani bildiğimiz insan olayından çıkıp artık robot ve başka bir canlıya giderek şey etmek, dönüşmek.
Zaten hocam şöyle bir şey var yani bunu biz çocuklarımızda gözlemliyoruz. Çocuklarımız her geçen gün kompütüre, bu yapay zekaya bağımlı hale geliyorlar. Ve zamanla hocam makineler insanlaşmıyor, insanlar makineleşmeye başlıyor.
Evet.
Robotlaşmaya başlıyor, yani duyguları yaşayamıyor. Şimdi hocam düşünün ki çocuk 5 yaşında başlıyor oyun oynamaya, devamlı adam öldürüyor. Devamlı adam kesiyor, biçiyor, dövüyor. Bütün oyunların biliyorsunuz felsefesi sizdeki o egoyu güçlendiren, vurmak, evet, kırmak. Buna behimiyet diyordu İmam Gazali Hazretleri. Subuiyet diyor. Birkaç tane şey var. Hepsi şu anda yani İslam psikolojisinde insanın alt etmesi gereken behimi duygular, hayvani duygular, saldırgan duyguları kışkırtan oyunlar çok revaçta. Şimdi böyle olunca da çocuklar ister istemez artık oyunda adam öldürünce üzülüp oturup ağlamadığı gibi başında, gerçek hayatta da maalesef saldırganlık, başkasına zarar vermek veya parktaki işte oradaki aletlere, salıncaklara falan zarar vermek normal hale geliyor sanki.
Evet hocam. Mesela burada şimdi sadece değinip geçelim. Diyelim ki dürtü bozukluğu hocam çok ciddi bir sorundur. Ve dijital dünyada olan bir çocuk dürtülerini kontrol etmesini unutuyor. Ve bu dürtü bozukluğu hocam doğrudan o çocuğu ileride ruhsal hastalık, davranış bozukluklarına doğru yöneltiyor. Hani bizim geleneğimizde kendine mukayyet olmak vardır yani. Edep, adab kavramlarıyla ifade ettiğimiz bunlar hak getire. Yani o dürtü bozukluğunda hiç umulmayacak kadar toplumsal kurallara aykırı davranmalar söz konusu oluyor yani.
Demek ki hocam bu yani modern çağın negatif akımları, işte bu oyun kültürü, eğlence kültürü. Şu an hocam eğlence esasında neredeyse hayatın tek amacı haline gelmiş. İnsanlar eğlenmek, hoş vakit geçirmek, kompütürde olabilir, işte diğer eğlence, müzikti falan filan. Yani eğlencesiz geçen vakti insanlar ölü geçen vakit
görmeye
başlıyorlar.
Çünkü hocam kapitalizmin mesela en çok beslendiği sektörlerden bir tanesi hizmet sektörüdür hocam. Hizmet sektörünün de en önemli kısmı ne hocam? Yiyip içme olayı. Gezip tozma, eğlenme
kılık
olayı.
Kılık kıyafet, işte giyinme, moda.
Evet, bu trendler. Ve buradaki amaç hocam şey, kapitalizm buradan da besleniyor. Dolayısıyla bu yönde insanları ne yapıyor? Kışkırtıyor. Diyelim ki eskiden köye gitmek hocam, bir tırnak içinde tatildi. Ama şimdi insanlar, diyelim ki sosyal medyada popüler olan tatil yerlerine gitmediği zaman tatil olarak görmüyor. Yani diyelim ki, atıyorum işte Everest'e çıkmayı tercih ediyor ama diyelim ki Ağrı Dağı aynı yüksekliğe çıkacak diyelim ki dağ, yani yüksekliği 2000 metreye çıkacak. Uludağ'a ya da Ağrı'ya çıkmıyor. Everest niye? Everest'in bir popülaritesi var
gerçi
diye
hocam,
yani.
Gerçi hocam Uludağ'da da popülaritesi yüksek ama Everest tabii çok daha yüksek.
Ha, evet, yani insanların popüler olandan daha popüler olana doğru bir koşturmacası var. Şeyi hocam mesela beslenme kültürüyle ilgili bir şey söylemem lazım. Sadece başlık olarak değinip geçeyim. Mesela insanlık tarihi boyunca insanlar başlangıçta bir öğün yemek yiyordu. Zamanla bu iki öğüne çıktı hocam. Tarım ve hayvancılık döneminde ben çocukluğumda mesela köyde hocam bir sabah kuymak yiyorduk. Fındık toplamaya gitmişizdir. Yanımızda anneler şey getiriyordu. Peynir ve yağ. Orada da çay demleniyordu. Bir aperatif yani sadece. Akşam tekrar yemek. Kara lahana olabilir, sarma olabilir.
Bir şey olabilir.
Hamsi olabilir. Kış olduğu zaman tamam. Hamsi. Ama mesela şu anda 3 öğün yemek dediğimiz olay hocam. Bu sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkmış ve kapitalizmin teşvik ettiği bir şey. Hatta artık biliyorsunuz işte üç öğünde değil, ikindi kahvaltısı var. Saat 10'da bir...
5 öğüne çıktı neredeyse.
5 öğünü var. Bir de öğlen, sabah öğlenin arası bir öğün sıkıştırıyor. İnsanlar geç yatıyor. Artık gece zaten hiç durmadan yemek içmek var yani. Ve mesela beslenme uzmanları ve hekimlerin söylediğine göre zaten bu tarz beslenme insanın kendi sağlığına yapabileceği en büyük zararlar arasında yer alıyor.
Şöyle hocam, bir terapi çıkmış sizde, böyle antiprenz dokunma. Ben de bu konuya hemen bir geçici çözüm. Aralıklı oruç tutma diye.
Evet. Yani
tabii ondan su içiyoruz. Ama biz Müslümanız elhamdülillah. Hocam diyeyim, zaman zaman bu yeme içmenin saldırısından kurtulmak için oruç kalkanına sığınmak.
Kesinlikle.
Çok faydalı. Pazartesi, perşembe oruçları. Gerçekten yani sadece perhiz olsun değil ama sanki hocam dinimiz her tarafa bir sigorta koymuş.
Evet.
Zaman gelir insanlık çok fazla gıdaya kavuşur. Gıdaya dur diyemez. Demiş ki al sana oruç.
Evet.
Zaman gelir insanlık çok hareketsiz hale gelir. Ki bu çok hareketsiz mesela. Ama camiye giden bir insan günlük 10 bin adım hikayesi var ya.
Evet.
10 bin adım atıyor yaklaşık. 1000 adım gidiş, 1000 adım geliş, 5 kere giderseniz. Bir de namaz, tabii asla biz namazı yani şey için değil. Hani spor olsun diye yapmıyoruz ama Allah-u Teala'nın koyduğu ibadetlerde de müthiş bir bizim bilmediğimiz yan faydası diyelim biz buna.
Evet.
Esas faydası Allah'a ile olan muhabbet, Allah'a kulluk. Ama onun dışında da yani ben şimdi mesela umreyi düşünüyorum. Biraz dizemde ağrı var. Ya diyorum ki umreye gitmek, hacca gitmek gerçekten fiziken çok güçlü olmayı gerektiriyor. Belki günlük bir 10-15 kilometre yürüyeceksiniz. Tavaftı, saydı, hele bugün daha da zorlaşmış. Çember daha da daralma yerine genişlemiş. Tavaftaki o üst katlarda falan. Şimdi yani Müslüman çok güçlü olmazsa ibadetini yerine getirilmez hale geliyor. Bu durumda bizim gerçekten dinimiz, psikolojimizi, fizyolojimizi, her şeyimizi koruyan böyle değişik yerlerde sigortası olan bir din diye düşünüyorum.
Evet, yani o bakımdan mesela Uzak Doğu mistik öğretilerinden çok köklü bir şekilde ayrılış var. Yani tırnak içinde ruhun hakkını da vermek gerekiyor ama bedenin hakkını da vermek gerekiyor. Yani tasavvuf geleneğindeki az yemek ve az uyumak bazılarınca şey olarak zannediliyor. Yani bir tür açlık grevi gibi zannediliyor.
Değil.
Halbuki senin zaten aslında fazlasına ihtiyacın yok. Ha, bazı dönemlerde bunu ruhsal eğitim dönemlerinde daha yoğunluklu olarak uyguluyor ama sonuçta şey, yani tasavvuf kültürü en azından obeziteye karşı ve çağımızdaki en büyük sorunlardan bir tanesi hocam görülüyor artık şey. Obezite ve şey döneminde de, pandemi döneminde de kilolar %10 artmış. Şimdi bazen böyle diğer konulara girdiğimizde bazen izleyicilerimiz şey diyor, konu dağılıyor gibi de halbuki bunların hepsi iç içe. Sonuçta kendi psikolojimize, kendi kalbimize mukayyet olmadığımız zaman bunların tezahürleri işte narsizm oluyor, obezite oluyor, aşırı tüketim oluyor, şey oluyor. Yani insanın dengesini bozan şeyler oluyor.
İnsanın dengesini bozan demek ki önce ruhta bir eksiklik, bir sıkıntıyla başlıyor bu işler. Yani can sıkıntısı, üzüntü, stres, kaygı olur. Stres ve kaygısını bastırmak için yemek yiyor.
Evet.
Halbuki stresin kaynağını bulup onu manen terapi yapsa. Ya ben niye stresliyim?
Hocam orada bir de can sıkıntısı dediniz ya. Son zamanlarda, son yıllarda psikologlar ve psikiyatristler en çok vurguladığı şeylerden bir tanesi o, can sıkıntısı. Yani stres ve kaygısıyla başa çıkmak için hocam her şeyi yapıyor. Tırnak içinde yerlerini eğlenceyle belki dolduruyor. Fakat stres ve kaygısı da görünür de ortadan gitmiş ama içindeki can sıkıntısı hala gitmemiş.
Sen de can demek ruh demek. Ruhun sıkıntısı var. Çünkü ruhun gıdasını verememişiz. Ruhun ihtiyacı nedir? İbadettir, güzel dostluklardır. Efendim manevi ortamlardır. Onu dengesini kaçırdığın, sadece maddi eğlenceye döktüğün zaman bunun en çok intiharlar en çok eğlence kültürü olan ülkelerde. Rusya'da, Fransa'da, Amerika'da bilmem kuzey bu Baltık ülkelerinde acayip fazla. Çünkü oralarda her şey eğlence merkezli olmuş. Ruh aile, yani aileyi kim emrediyor? Allah emrediyor. İnsan istiyor ki mesela başboş gezeyim, evlenmeyeyim, sorumluluk altına girmeyeyim, çoluk çocuğum olmasın. Bütün maaşımdan dünya turuna çıkayım. Güzel ama Allah aile ve ile senin ruhunu koruyor. Aile ortamında çocuklarınla, eşinle beraber huzurlu maddi ve manevi bir hayat yaşıyorsun. Bu öyle olmadığı zaman yaş 55-60'tan sonra etrafında kimse kalmıyor. Uzun kış geceleri ya en iyisi intihar edeyim diyor. Bu hayat diyor bana can sıkıcı gelmeye başladı. Çünkü ilişki içinde olabileceği akrabası kalmamış. Arayıp soranı kalmamış. Arayıp soranı olması için de insanın aile kurması gerekiyor. Bir sürü meşakkate girmesi, ev açması gerekiyor falan. O yüzden esasında yani ben şunu düşünüyorum kıymetli hocam. İslam dini insan psikolojisini acayip koruyor. Biz farkına varmıyoruz çoğu zaman.
İşte, İçinde olduğumuz için hocam kıymetini de yeterince bilmiyoruz yani. Mesela bizdeki dost muhabbetini düşünün hocam. Yani batıda grup psikoterapisi niye yaygın hocam? Bir sebebi insanların haldeş dediğimiz insanlar, bak bu kelime bile hocam unutuldu. Haldeş şu, halden anlayan insan yani. Gidip dertlerini anlatırdan ama bu insanlar şey hocam, feleğin çemberinden geçmiş insanlar, o zorlukların üstesinden gelmişler ve hala umutlu olan insanlar. Mesela haldeş dediğin insanlar bunlardı ve bunlara gitmek insanın gönlünü genişletirdi. Niye? Çünkü nelerin üstesinden insanın gelebileceğini görüyorsun yani. O feleğin çemberinden geçmiş ve hala umudu ve iyimserliği dimdik ayakta duruyor.
Hocam Mevlana'nın sözü aklıma geldi. Diyor ki kötü gözün, nazarın tedavisi iyi gözdür. Hani bazen nazara değer ya, hani evet, sizi negatif enerjisiyle rahatsız eden iş arkadaşınız olabilir, sizi kıskanıyordur iş yerinde, komşunuz olabilir, akrabanızdır mesela, Ali Rıza Bey niye İstanbul'a gitti işte falan, şöyle yaptı böyle yaptı olabilir. Bunun diyor terapisi iyi gözdür, sizi seven, manevi enerjisi yüksek olan insanla aynı ortamı paylaşmak, onların sevgi nazarlarına erişmektir ki tasavvufta evet, bu mürşidin, şeyhin sohbetine katılmaktır. İhvan dediğimiz sizi Allah için seven insanlarla beraber olup manevi enerjimizi, auramızı güçlendirmektir.
Evet.
O yüzden hakikaten zaman zaman bu tür manevi ortamlar da ruhu besliyor. Onu hani biraz önce can sıkıntısından girmiştik evet, ya. Hep eğlence merkezine gidiyor kardeşim. Buna rağmen intihar ediyor. O yüzden bu ruhu ihmal etmek çağımızın en büyük hastalığı. Şu anda biz ruh var diyoruz ama pek çok kardeşimiz ruh yokmuş gibi bir hayat sürüyoruz.
Evet maalesef. Yani insanı biyokimyasal bir bilgisayar gibi görmeye çalışıyorlar. Hocam demin dediğiniz şeye matematiksel bir örnek verebilir miyim?
Buyurun.
Şimdi mesela diyelim ki tam sayılar kümesi hocam. Eksi sonsuzdan başlıyor. Sıfıra geliyor. Sonra artı sonsuza gidiyor. Diyelim ki buradaki bir sayısı hocam, bu sonsuz kümeden ayrılsa. Dese ki ya ben öyle herhangi bir sayı değilim. Ben eşsiz ve benzersizim. Ben dese hocam tamam mı? Kendi başına aldık kenara. Tamam. Peki bu bir diyorum ki matematikte dört işlem var ya hocam. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Kaç tanesini yapabilir bir? Ama kendinden başka bir sayıyı tanımıyor ya hocam. Şimdi biri birle toplasan iki oluyor. Demek ki toplama yapamaz. Biri birden çıkarsan sıfır kalıyor. Tanımıyor kendinden başka. Biri birle çarparsan bir veriyor. Biri bire bölersen gene bir veriyor. Yani bir hocam kendi başına kaldığı zaman, egosunu şişirip kendi başına kaldığı zaman kendi kendine çarpılmak ve bölünmek dışında hiçbir halt yapamıyor. Ama sonsuz kümeye dönse hocam, sonsuz tam sayılar kümesine dönse, orada sonsuz sayıdan birisidir ama aynı zamanda eşsizdir. Ve onlarla birlikte hocam tırnak içinde yapamayacağı bir matematiksel işlem yoktur. Bir büyük zenginlik vardır. Onun için narsistin hocam kendi iç dünyası inanılmaz derece çölleşmiş bir dünyadır yani. Heyecanı, coşkusu, sahiciliğini kaybetmiş bir dünyadır. Şimdi insan, Mevlana o örneği veriyordu. Sen kendi başına acizsin, yalnızsın, güçsüzsün. Ama sen mutlak sonsuza yaslandığın zaman sen o zaman büyük bir güç ve kudret sahibisin yani.
Hocam tabii narsistleri çok güzel tarif ettiniz. Narsistler başka insanla iletişime giremiyor. Çünkü hep büyüklük kaygısı var ya. Şimdi o mu daha büyük, ben mi daha büyüğüm dediğiniz anda karşınızda insan bunu hissediyor.
Evet.
O gereksiz yarışmayı, o manipülasyonu, kontrolcülüğü ve size uzaklaşıyor. Ve bu yüzden narsistlere hocam çok kırılgan bir egoları var. Ego çok kırılgan olduğu için bunu kibirle, ya ben çok büyük adam yanıma yaklaşmayın diyerek insanları korkutarak, hani bazı hayvanlar böyle kabarıyor falan ya, horozlar. Hayvanların çoğunda var bu tür büyük görünme. Rakibini o şekilde korkutuyor. Tüylerini böyle dikerek. O yüzden esasında hocam tasavvuf işte bu çok lüzumsuz yarışmaları da esasında bitiriyor. Fenafil ihvan dediğimiz, ihvan arasında fani olacaksın. Yok olacaksın yani. O birin hani ben varım başkası yok diyordu ya. Hayır efendim, ben de bizim tasavvufta hocam hiç vardır. Esasında hiç demek yani siz sıfırsınız manasına gelmiyor. Yani egonu,
ego sıfır.
Egonu ego sıfırladığın hiç. Anda sen bir anda bütüne kavuşuyorsun.
Evet.
Bütün senin oluyor.
Hocam şimdi güneş vuruyor denize, okyanusa ve orada ben birkaç kez gözlemlemiştim hocam. Bulut sanı bildiğin emiyor yani şeyi, denizi emiyor böyle. Yukarıya doğru nehir akıyor adeta yani. Oradan aslında gelen su zerreleri, damlacıkları. Şimdi o buluta çıkarken hiç sorun etmiyor. Yani eyvah bulut beni kaçırıyor ama aslında girmiyor su zerresi. O bulutla birlikte belki rüzgarla hocam seyahat ediyor. Gene telaş etmiyor su damlası. Niye? Çünkü diyor bu Allah'ın bir kanunu. Ben o çerçevede bu bulutta seyahat ediyorum. Sonra hocam ne yapıyor? Toprağa düşüyor, karışıyor. Gene telaş etmiyor. Ama mesela sonra o su zerreleri hocam tekrar buluşuyor, bir araya geliyor, nehirleri oluşturuyor ve tekrar denize kavuşuyor, yani okyanusa kavuşuyor. Yani o bütünden geldiğini biliyor ve tekrar o bütüne döneceğini de biliyor. Ama hocam şey yapsa, ben dalga örneğini veriyordum. Dalga hocam narsist olsa karaya vurduğu gibi karada da devam etmek ister. Ama her defasında ne yapıyor? Denize geri dönüyor. Niye? Çünkü o bütünün parçası olduğunu biliyor. Biz hocam deniz olsak, dalga olsak daha doğrusu, hemen böyle karada fetihlere çıkıp oraları ele geçirmeye kalkarız. Halbuki o bütünle, o denize olan bağımızı kesmememiz lazım yani. Kestiği zaman ne oluyor hocam? İnsanın arkası dehşet bir boşluk oluyor.
Hocam bugün esasında dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi, hani biraz önce obeziteden bahsettik. Bugün yalnızlık. Yalnızlığın altında esasında ben büyüğüm, kimse bana yaklaşmasın diyen insan esasında hocam kendine çok bir kötülük ediyor. Etrafındaki bütün o hani ağaçları budayan tek başına kalmış sahradaki bir tek bir yalnız ağaç gibi oluyor.
Evet.
O yüzden hakikaten bu tevazu, insanlarla güzel iletişim içinde olmak, yani tasavvufun da bize bu işte mütevazilik, empati dediğimiz başkalarının duygularını haldeş olarak anlamak, paylaşmak. Sadece hocam tasavvuf psikolojisi çok derin bir psikoloji. Yani insanı çok derinlerde terapi ediyor. Hani bazen bir hastalık vardır. Hiç bilmediğimiz sebebi olabilir. Yanlış beslenmeden olabilir, yanlış ortamdan olabilir ama hiç oradan beklemezsiniz. Doktor bir yerden onu terapi eder, tedavi eder. Hiç ummadık yerden de faydasını görürsünüz. Hani o yüzden gerçekten bizim bu tasavvufi eserleri, özellikle Mevlana Mesnevisi dehşet bir eser. Özellikle İhya Ulumuddin hakikaten.
Tabi bu arada İhya'yı derken hocam 4 cilt ya kocaman. Değil. İnsanlar korkuyor. Mesela şey hocam, ya da Kimya-i Saadet'i okusunlar yani.
Olabilir. İhya'nın da 3. ve 4. ciltleri çok daha psikolojiye yakın. İlk 1. ve 2. ciltleri biraz daha ibadetler bağlamında. 3 ve 4 tamamen çok derinlemesine kibrin tedavisi var. Riyanın tedavisi var. Aman evet. Allah'ım, psikolojik hastalıkların hemen hemen hepsinin terapisini İhya'da bulabiliriz diye düşünüyorum.
Eyvallah hocam.
Hocam çok teşekkür ederiz. Çok güzel program oldu. Gönlünüze, dilinize sağlık.
Cümlemizin.
Muhterem dinleyicilerimiz, tasavvuf insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.